Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Şu anda Hatıralar programını dinliyorsunuz. Hatıralar programı hepimizi maziye götürecek ve bakalım nelere şahit olacağız. Hafta Hikmet Feridun Es'e kulak veriyoruz. Hikmet Feridun Es yakın zamanda vefat etmiş. Eski günleri usta kalemiyle anlatan bir gazeteci. Seyahatleriyle daha çok meşhurdur. Dünyanın çoğu ismi duyulmamış memleketlerini gezmiş, tozmuş ve oralarla ilgili seyahat notları gazetelerde, mecmualarda neşredilmişti. O bakımdan hanımıyla beraber çok meşhurdu. Fakat eski günleri anlatan hoş hatıraları da vardır. Ekmeğin vesikaya bağlandığı günü anlatıyor. Evet, Hikmet Feridun Es'e kulak veriyoruz ve yıllar öncesine Alman Harbi'ne dönüyoruz. Güneşli nefis bir gündü. Dolmabahçe Sarayı iç rıhtımında 3 gazeteciydik. Biraz ilerimizde de Atatürk. Bir kralı bekliyoruz. Dubrovnik zırhlısıyla İstanbul'a gelen Yugoslavya kralı Aleksandr'ı. Kim derdi ki bu zat İstanbul'dan ayrıldıktan bir müddet sonra Paris yolunda Marsilya'da öldürülecek. Ve 2. Cihan Harbi'nin en muteber sebeplerinden birisi bu olacak. Ama o yılın başında çok meşhur bir falcı söylemişti dünya gazetecilerine. Balkan hükümdarlarından biri bu yıl öldürülecek ve dünya savaşı başlayacak diye. Demişti de kimse inanmamıştı. Dünya yine eski, taas eski hamam zevkle sefasındaydı. Ya Türkiye? Nelerle meşgul idik biz o günlerde? Neler vardı Türk matbuatında, Türk basınında? Profesör Doktor Kemal Cenap çok enteresan bir tecrübeye girişmişti. Köpeklere sigara içiriyordu. Fransız tütününün korkunç tahribatını ortaya çıkarmıştı. Türk tütününün ise iyi kalpliliğini. Romancı Burhan Cahit Morkaya ile ben gırtlak gırtlağa gelmiştik gazete sütunlarında. Paris'te eşek var mı yok mu? Ülke yöneticileri bile katılmıştı bizim münakaşamıza. Burhan Cahit, Paris'te hiç merkep olmadığını iddia ediyordu. Ben ise Paris'te ne merkepler olduğunu yazıyordum. Sonunda ben galip geldim. Burhan Cahit bile yanıldığını yazıyla itiraf etti. Yine o günlerde Ağaoğlu Ahmet Bey, ben neyim diye başmakaleler yazıyor, cevabını da yine kendisi veriyordu. Ben bir dal kavuğum, ben bir korkağım. Böylece Türkiye en sakin, en rehavetli günlerini yaşıyordu. Uzun uzun tatlı tatlı esnemenin zevkini çıkarıyorduk. Ama biraz sonra Atatürk'ün hastalığı meydana çıkınca işler değişti. Hele Fransa'dan gelen Profesör Fissinger'ın teşhisinden sonra. Fissinger çok şaşırmıştı. Hastalık 10 yıl önce başlamış. Nasıl farkına varılmaz diyordu. Halbuki Atatürk'e paşam kalbiniz ve ciğerleriniz 25 yaşında denilmişti hep. Ahmet Emin Yalman, Tan gazetesinde Atatürk'ün sağlığı hakkında bir makale yazmıştı. 8 Ağustos 1938'de gazete kapatılmıştı. 3 ay müddet ile. İşte ikinci Cihan Harbi eşiğinde Türkiye'den birkaç enstantane. Bu sırada dünyanın gözü bir şemsiyeli adamın üstüne çevrilmişti. Chamberlain. Hezaran saplı şemsiyesi kolunda, melon şapkası başında Londra ile Münih arasında mekik dokuyordu. Cihan sulhünü kurtarmak için. Her Münih seyahatinde de onbaşı Adolf, şemsiyeli ihtiyarı avlıyor tavlıyordu. Chamberlain, evet. İngiltere'nin Dışişleri Bakanı. Adolf dediği de Hitler. Chamberlain en son Münih'ten döndüğü gece bütün İngilizler bayram ediyordu. Sulh yine kurtulmuştu. Halbuki aslında savaşa sadece yarım adım kalmıştı. Ve 2. Cihan Harbi'nin eşiğinde Türkiye. İşte bugünlerde İstanbul'da ve İzmir'de çok garip şeyler oluyordu. Bilhassa Kuruyemiş piyasasında. Devrim bir numaralı iktisadi haberler muhabiri Hüseyin Avni Şan da bir gün gazetesine geldiği zaman pek acayip bir haber getirmişti. Almanlar ton ton erik, kayısı pestili ve ton ton dut kurusu alıyorlar. Ne kadar alıyorlar mesela? Ne kadar bulurlarsa hepsini kapatıyorlar. Bilhassa dut kurusu, bilhassa kalın kara erik pestili. Ve Hüseyin Avni ertesi gün geliyordu. Almanlar bütün kuru üzümleri, kuru incirleri kapatmışlar. İzmir'de de öyle. Kuru rezzaki şimdiden bitti. Çok iyi de fiyat veriyorlarmış. Üçüncü gün bizim arkadaş daha garip bir haber getiriyordu. Almanlar vişne kurusu arıyorlar. Kayısı kurusu alıyorlar. Kara erik kurusu hatta iyi de keçi boynuzu alıyorlar. Hikmet-i Hüda, Alman dostlarımıza birdenbire kuru yemiş merakı gelmişti. Bu arada tabii kavrulmuş veya kabuklu fındık, badem, ceviz ve fıstık. Hepsi Berlin yolcusu. Esmer bir millet olmadıkları halde birbirlerini fındık ile, fıstık ile, badem ile besliyorlardı. Anlaşıldı sonradan Vehbi'nin kerrakesi. Rivayete göre bütün bunları Göring, Hermann Göring satın alıyordu. Alman ordularının efsanevi ikmal şubesi adına. Dünyanın her yanından dayanıklı kuru gıda maddeleri topluyorlardı. Almanlar gıda kıymeti bakımından bunların yapılan tahlillerinde en büyük puanı bizim kuru rezzaki ama bilhassa dut kurusu toplamıştı. Bunlar Sibirya içlerine kadar gidip dövüşecek bir ordunun ikmalinde çok işe yarayabilirdi. Almanlar İstanbul'da, İzmir'de satın aldıkları malları Berlin'e sevk etmeden önce kiraladıkları büyük depolarda topluyorlardı. Daha sonra yazacağı bir makalede meşhur bir askeri yazarın dediği gibi Alman Levazım Şubesi ta Rusya ortalarına kadar ikmal edilmesi muhtemel kuvvetleri için alacağı kuru üzüm ve dut kurusunu barut kadar ehemmiyetli telakki etmektedir. Almanya'da ilk kez İktisadi Savaş Bakanlığı kurulmuştu. Astronomik bir bütçeyle. Bizim kuru yemişleri mübayağa eden de bu makamdı. Uzak görüşlü başyazar Necmettin Sadak kıs kıs gülüyordu. Bakalım Hitler dut kurusu ile savaşı kazanacak mı? Göring'in dut kurusu satın almasına mukabil ötekiler tatlı bir rehavet içinde idiler. Romanya hükümdarı Kral Karol hafta tatillerini Boğaz içinde geçirmeye adet edinmişti. Kraliçeyi bırakır, metresi Madame Lupesco ile İstanbul'a gelirdi. Kral moda açıklarında yatını durdurur, gazinolardan yükselen sesleri dinlerdi. Ve ertesi hafta Kral Karol yine İstanbul'da ama mütenekkiren. Kral Dolmabahçe açıklarında duran Savarona yatına çıkmış, Atatürk'le saatler süren konuşmalar yapmıştı. Mütenekkiren yani tebdili kıyafetle gelmişti ama iki gün İstanbul'da misafir olmuş, gezip tozmadığı yer bırakmamıştı. Yavaş yavaş yaklaşan savaş rüzgarları, kralda Balkan İttihadı fikrinin sahibi Türkiye'ye karşı büyük bir yakınlık doğurmuştu. Türkiye'nin öteki komşuları da Balkan İttihadı'nın, Balkan Antantı'nın ne demek olduğunu artık çok iyi anlıyorlardı ama 2. Cihan Harbi'ne 5 dakika kala. Ve bir sabaha karşı Almanya-Polonya sınırında olanlar oldu. Ya bizde? Daha birkaç gün önce bir altın 15 kağıt lirayken birdenbire fırladı, hatta zıpladı 18 lira oldu. Halk, birinci can harbini hatırlayarak ve fiyatların yükseleceğini düşünerek bakkal dükkanlarına, erzak satan yerlere hücum ediyordu. İki adımda bir sokaklarda arkalıklarına 4 teneke zeytinyağını yerleştirmiş sırt hammallarına rastlanıyordu. Ve sandık sandık şeker. Büyük Millet Meclisi'nde bir mebus kürsüden arkadaşlarına bağırıyordu. Yalan mı? Çoğumuzun evinde sandık sandık şeker yok mu? Artık çaylar kuru üzümle içilmeye başlanmıştı bile. Dışarıdan getirilen en iyi ithal kağıdının tonu 104 lira olmuştu. Ama her şeye rağmen Türkiye yine de ucuzdu. Rize'nin bazı kazalarında İrlanda'nınkinden çok daha nefis patatesin kilosu yarım kuruş idi. Bir tanesi bazen 1 kilo çekiyordu. Vakit gazetesi başyazarı Asım Bey'in dediği gibi rengi yumurta sarısı. Dünyanın bu en nefis patatesinin 2 kilosu 1 kuruş, 20 kilosu 10 kuruş, 200 kilosu 1 lira, 2 tonu 10 lira. Akıl almaz bir ucuzluk. Ama sonra ne oldu? Korkunç. Beyaz peynire nar konmuştu. Artık 2-3 liraya satılıyordu Edirne peyniri. Yağ 3,5 liraya çıkmıştı. Ama bizi en çok alakadar eden ekmek idi. Vesikaya bağlanmıştı çay gibi, kahve gibi. Nüfus kağıdını götürüp alıyordunuz çay kuponu, kahve kuponunuzu. Ekmekler gittikçe bozuluyordu. Ama harp devam ettiği halde miktar değişmiyordu. Nüfus başına 300 gram. 1942 yılının Mayıs ayının 9. gününe kadar. Ve bir ilan ile ekmek istihkakı yarıya indirildi. Nüfus başına 150 gram. Ve de ne ekmek? Onun için herkes işi leblebiye dökmüştü. Tevekkeli Hitler bütün fıstık ve tüm fındıkları ve dahi cevizleri toplamamıştı. Bize de kala kala nohut ve leblebi kalmıştı. Kahvemizden yemeğimize kadar birçok muamelemiz artık nohut ileydi. Dairede içimiz kazındıkça da ağzımıza çeyrek avuç nispetinde leblebi atıyorduk. Vaka Türkiye henüz harbe girmemişti. Ama savaş içindeki bazı ülkelerden daha mahrumiyet içindeydi. Bakkalda zamanla toz haline gelmiş bulgur bile çoktan suyunu çekmişti. Birinci Cihan Harbi'nin meşhur cevizli kuru incir tatlısı mı? Bu harpte o da yoktu. Cevizler ve incirler Berlin'e gitmişti. Beyaz unu bulup da börek yapanlar, tepsiyi bir suç unsuru gibi fırına gizli gizli gönderiyorlardı. Nazar değmesin diye börek tepsisinin üstünü de sıkı sıkı gazete kağıdıyla kapatıyorlardı. Akşam eve dönerken ihmal edemeyeceğiniz bir şey daha vardı. Koltuğunuzun altına sıkıştıracağınız rulo halinde sarılmış mavi karartma kağıdı pencereler için. Maazallah düşman tayyareleri görüp de bombalamasınlar diye. Eğer bunu ihmal ederseniz gecenin bir saatinde tık tık kapınız çalınırdı. Bekçi baba dehşet ve telaş içinde fısıldardı. Yukarı katın yan sol penceresinden ışık sızıyor. Aman ha! Tramvaylar bile bu karartmaya sıkı sıkı uyardı. İçeride mavi ampuller yanardı. Vatman ile yolcular arasındaki camlar dahi masmaviydi. Mavi yolculuk. Ama bu loşluktan canları sıkılan bazı yolcular mavi boyalı camları çakı ile kazırlardı. Bunlara bir de geceleri canavar düdükleri eklenmişti. Hani hemen sığınağa kaçınız gibilerinden. Ama hangi sığınağa? Beyoğlu halkının bir kısmının tünele girmesi düşünülmüştü. Sultanahmet'tekilerin de Yerebatan Sarayı'na. Ne kadar pratik değil mi? Karanlık semalarda birbirini makaslayan uçak savar ışıkları da görüyorduk. Bir gün Ankara'ya bir Alman askeri uçağa inmişti. İçinden de bir Alman binbaşı çıktı. Hitler'in hususi kuryesi. Führer'den mektup getirmişti. İtalya ile Yunanistan arasında bir itilaf için, bir uzlaşma için tavasutumuzu, arabuluculuğumuzu rica ediyordu. Bulgaristan'ın şimal hudutlarına kadar inen Nazi orduları dikenli tellerden uzanıp Yunan askerleriyle el sıkışıyorlardı. O zamanlar bizde en büyük yabancı şöhret Von Papen'di. Gazeteler hep ondan bahsederdi. Von Papen geldi, Von Papen gitti. Bakalım Von Papen ne haber getirecek? Bizi harbe sokacak mı? Von Papen, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ydi. Öbür yandan Amerikan Başkanı Roosevelt, İngiliz Başbakanı Churchill ve Rusya Komünist Partisi Genel Sekreteri Stalin bir taraftan Hitler'le uğraşırken bir yandan da İsmet Paşa'yı kandırmaya çalışıyorlardı. İsmet İnönü'nün onlarla görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini Türk matbaatı ancak yabancı bir radyodan öğrenmişti. Çünkü sansür vardı. İsmet Paşa savaşa girmemek hususunda direniyordu. Yine bir sabah baktık, Sirkeci'de Alman şimendüfer memuru kılığında bir alay sarışın adam. Çil çil mavi gözlerle etrafa bakıyorlardı. Tabii hepsi asker, kaçmışlardı. Amerikalılar yeni bir başlık bulmuşlardı, sonun başlangıcı. Evet, vaziyet aynen öyle görünüyordu. Artık herkes de sulh hasreti doğruğa ulaşmıştı. Orhan Veli şiirler yazıyordu, sulh olmuş, temiz gömlek giymişim diye. Şair sulhu beyaz güvercin, beyaz gömlek halinde düşünüyordu ama halk için sulh beyaz ekmek demekti. Birinci Can Harbi'nde de böyle olmuştu. Uzun kanlı yıllardan sonra bir sabah fırıncı tezgahına baktık ki ekmekler bembeyaz. Sulh olmuş.
Kentimden çıktım da halilim, aman başım selamet. Kentimden çıktım da halilim, aman başım selamet. Vites yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Vites yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet. Burası da asfalt değil halilim, aman vites yalısı. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Burası da asfalt değil halilim, aman vites yalısı. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Gidelim gidelim halilim, çökertmeye varalım. Gidelim gidelim halilim, çökertmeye varalım. Kolcular gelirse halilim, nerelere kaçalım. Kolcular gelirse halilim, nerelere varalım. Teslim olmayalım halilim, aman kurşun saçalım. Teslim annem olma yalım halim, aman kuşu saçalım. Burası da asfalt değil halim, aman vites yalısın. Yüreğime ateş aldı, aman kuşu yarası. Burası da asfalt değil halim, aman vites yalısın. Yüreğime ateş aldı, aman kuşun yarası. Güvertede gezerken aman kunduram kaydı. Güvertede gezerken aman kunduram kaydı. İpek liman dili halilim türesi yar oldu. İpek liman dili halilim türesi yar oldu. Çakırda gözlü Gülsümünü Çerkez kaymakam aldı. Çakırda gözlü Gülsümünü Çerkez kaymakam aldı. Burası da asfalt değil halilim, aman vites yalısın. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Burası da asfalt değil halilim, aman vites yalısı. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası.
Değerli dinleyiciler, 21 yaşındaki Fransız havacısı Brindejon de Moulinet'in Haziran 1913'te Paris'ten kalkarak Berlin'e uğramak suretiyle Varşova'ya, Polonya'nın baş şehri olan Varşova'ya uçması, yani bir günde 1300 kilometre yol alması, meslektaşlar arasında böyle uzak yerlere seyahatler yapmak hevesini uyandırmıştı. Paris-Madrid, Paris-Roma seyahatlerini büyük bir emniyetle yapan bu ülke havacıları için Paris'ten kalkıp da mesela İstanbul üzerinden Kahire'ye uçmak pek imkansız değildi. Batıdan doğuya uzanan bu büyük hava yolculuğunu yapmaya önce Fransız pilotu Docor karar verdi. Paris-Berlin arasındaki 900 kilometrelik hava yolunu bir defada ve 8 saatte aştı Docor. Yanında rahatsızı Roux ile 2390 kilometrelik Paris-İstanbul arasını çeşitli yerlerde konaklamak suretiyle aşmaya karar verdi. Bunun üzerine 1 Ekim 1913 günü tek kanatlı mini mini bir Borel uçağıyla Paris'ten havalandı. Osmanlı Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti de yani Genelkurmay Başkanlığı da Fransız havacılarını karşılamak üzere havacılık talimlerini 1912'de Fransa'da yapmış Edirne Uçak Müfrezesi'nden pilot mülazım Müsteğmen Nuri ile Kırklareli Uçak Müfrezesi'nden pilot yüzbaşı Salim Bey'i İstanbul'a çağırdı. Mülazım Nuri Bey, Üsteğmen Nuri Bey, Havacılık tarihimizin ilk pilotlarındandır değerli dinleyiciler. 1912'de havacılık talimlerini Fransa'da yapmıştır. Edirne-İstanbul arasındaki muvaffakiyetli uçuşundan ötürü 10 bin altın lirayla mükafatlandırılmıştı. Nuri Bey, Edirne-İstanbul arasındaki 240 kilometrelik hava yolunu hiçbir yere inmeden aşmaya karar vermişti. Muvaffak olduğu takdirde Türkiye'de ilk kez olmak üzere bu kadar uzun bir mesafeyle bir defada aşılmış olacaktı. Sadece 2 sene evvel kurulmuş Türk Hava Kuvvetleri, elinde son model uçakları yok. Bu çok cüretkar bir teşebbüstü. Brindejon de Moulinet ile Dokor uzun mesafeleri aşmışlardı ama her iki havacının da tayyareleri hem son modeldi, saatte 160 kilometreye kadar sürat yapabiliyorlardı. Hem de uzun müddet havada kalmalarını temin edecek kadar akaryakıt alabiliyorlardı. Üsteğmen Nuri Bey'in Mısırlı Prens Celaleddin tarafından bir sene evvel Fransa'dan satın alınıp da Osmanlı ordusuna hediye edilen Deperdestin tipindeki tek kanatlı bir uçağı vardı. Rüzgarsız havada saatte 110 kilometre yapıyordu. Tayyarenin tahta iskeleti keten beziyle kaplanmış, gerginlik ve mukavemet sağlamak için bezin üzerine emayit sürülmüştü. Eldeki tayyarelerde pusula, yükseklik aleti, sürat saati, motor dönüş saati gibi aletler yoktu. Bütün işler levye, pedallar, harita ve el barometreleriyle görülürdü. Levye ile uçak sağa sola yatar, ön arkaya inip dikilir, ayakla basılan pedallarla da istikamet dümeni hareket ettirilirdi. Sağ pedal dümeni sağa, sol pedal da sola çevirirdi. Yükseklik el barometreleriyle tahmini olarak hesaplanırdı. Sürat, muayyen mesafeler arasında yatay uçuş yapmak suretiyle saate bakılarak tespit edilirdi. Motor dönüş sayısı da bir yağ şişesiyle hesaplanırdı. Motor çalışınca basınç sebebiyle yağ şişe içinde kabarcıklar yapardı. Bu kabarcıklar 80 kere hoplarsa motorun istenilen 120 dönüşü yaptığı anlaşılırdı. Yol, iki kişilik uçaklarda önde oturan rasıtın, yani gözleyicinin haritaya bakıp o bölgedeki dağ, tepe, orman, göl, akarsu gibi tabi arızaları takip etmesiyle tayin edilirdi. Rasıt bu emarelere göre pilota takip edeceği yolu gösterirdi. Pilot ve rasıt yerleri açıkta olduğu için pilotlar ve rasıtlar başlarına deri başlıklar, sırtlarına güderi ceketler giyerlerdi. Gözlerinde havacı gözlükleri, boyunlarında atkı, bacaklarında kalın deri tozluklar, ellerinde de muflonlu deri eldivenler olurdu. Değerli dinleyiciler, Mülazım Nuri Bey, Üsteğmen Nuri Bey 24 Ekim 1913 sabahı tayyaresini hazırlattı. Edirne-İstanbul arasını en çok 2,5 saatte alabileceğini düşünerek depolara 80 kilo benzinle 35 kilo hint yağı koydurdu. Tayyarenin 70 beygir gücündeki Dynome motoru saatte 25 kilo benzin yaktığına göre aldığı yakıt 3 saatten fazla yetecekti kendisine. Rasıt olarak da yanına Edirne Kolordu telsiz müfrezesinden Mülazım Hami Bey'i aldı. Teğmen Hami Bey'i aldı. Tayyaradaki yerlerini aldılar. Saat 7.35'te de yola çıktılar. Tayyare bir müddet sonra kalın bir sis tabakası içinde kaldı. Rasıt için haritaya bakarak yolu takip etmek imkansızlaşmıştı. İstanbul istikametini ancak tahmini olarak tutabiliyorlardı. Hava tabakalarının yüksek bölgelerinde cereyan ve rüzgar daha az olduğu için Mülazım Nuri Bey 800 metreye kadar yükseldi. Bu irtifayı Çorlu'ya kadar muhafaza etti. Tayyare Çorlu'ya geldiği zaman sis büsbütün kalınlaştı. O havalideki arazinin engebeli olması sebebiyle havada meydana gelen şiddetli dalgalanma ve anaforlar uçağı bir anda 40 metre kadar düşürdü. Ama sürati ve dengesindeki düzen sayesinde anaforlu bölgeden çabuk çıktı. Ne var ki, gnome motorunu meydana getiren 7 pistondan biri bozuldu. Ancak motor çalışmasını sürdürdü. Bu yüzden tayyarenin Çorlu'ya inmesine hacet kalmadı. Ama nereye gittiklerini görebilmek için 400 metreye kadar alçaldılar. Zaman zaman kuvvetli hava cereyanlarına rastlıyorlardı ve uzun süre sarsılıyorlardı. Saat 10.40'da, yani Edirne'den yola çıkışlarından 3 saat 5 dakika sonra İstanbul'un Safraköy'deki meydanına indiler. Safraköy, şimdiki Sefaköy'ün adıdır. Bu hadise, Türk havacılığında çok mühim bir hadiseydi. Hiçbir yere inmeden bir defada ilk kez bu kadar uzun bir mesafe aşılıyordu. Mülazım Evvel Nuri Bey, 10 altın lirayla mükafatlandırıldı. Havacılığa çok emniyet vermiş bir gazete vardı o zaman, Tasviri Efkar. 25 Ekim 1914 günkü nüshasında bu uçuşun hikayesini anlattıktan sonra pilot Mülazım Nuri Bey'in bu uçuşunu Türk havacılık aleminin ilk büyük muvaffakiyeti olarak kutlamıştır. Pilot Mülazım Evvel Nuri Bey'in Edirne-İstanbul seyahatini hiç inmeden yapmaya muvaffak olması üzerine pilot yüzbaşı Salim Bey de Kırklareli-İstanbul seyahatini hiçbir yere inmeden yapmaya karar verdi. Seyahati yakın arkadaşı Kırklareli, o zamanki ismiyle Kırkkilise uçak müfrezesi kumandanı Rasıt Kurmay Yüzbaşı, Erken Harp Yüzbaşısı Kemal Bey'le yapacaktı. Yüzbaşı Salim Bey'in tayyaresi Bilerio tipinde oldukça eski bir tayyareydi. Birkaç kaza geçirmişti. Tamir edilerek yeniden uçuşa konmuştu. 70 beygir gücünde bir gnome motoru vardı. Sürati saatte 100 ila 120 kilometreydi. 3,5 saatlik benzin alırdı. Havacılar 29 Ekim 1913 sabahı yola çıkmaya karar verdiler. Hava açıktı. Saat 6'da Kırklareli'nden havalandılar. 1000 metre irtifaya kadar yükselerek doğu-güneydoğu yönünü tuttular. 15 dakika böyle uçtuktan sonra ortalığı birden kalın bir sis kapladı. Hiçbir yanı göremez oldular. Tuttukları istikameti muhafazaya çalışarak yolu sürdürdüler. Kırklareli-İstanbul hava yolu 180 kilometreydi. Çok mühim bir arıza çıkmadığı takdirde 1 saat 40 dakika... En çok 1 saat 50 dakikada İstanbul'da olabilirlerdi. Halbuki Kırklareli'nden yola çıkışlarının üzerinden 1 saat 45 dakika geçtiği halde altlarında İstanbul'a geldiklerine dair hiçbir emare yoktu. Ne bir kule, ne bir minare, ne bir cami kubbesi görülmüyordu. Pilot yüzbaşı Salim Bey, önde oturan Rasıt Kurmay Yüzbaşı Kemal Bey'e "Kemal, böyle gidersek korkarım Karadeniz'e çıkacağız." diye seslendi. Yüzbaşı Kemal Bey müsbet manada başını sallayarak bu faraziyeyi tasdik etti. Sonra arkaya döndü. "Doğru," diye bağırdı. "Hava cereyanları bizi o yana itmiş olabilir. Güneybatıya dön." Yüzbaşı Salim Bey tayyarenin burnunu güneybatıya döndürdü. Durmadan altlarını araştırarak uçuşlarını sürdürdüler. Ama sis en ufak bir emare görmelerine imkan vermiyordu. Kırklareli'nden havalanalı 2,5 saat olmuştu. Bu müddet zarfında İstanbul'a gidip dönüş yolunun da yarısını gelirlerdi. Havada ancak 1 saat daha kalabilecek kadar yakıtları vardı. Ya sonra? Havacıların sonrasını düşünmelerine gerek kalmadı. Saatte 1200 devir yapması gereken pervanenin dönüşü ağırlaştı. silindirlerden birkaçı bozulmuş olmalıydı. Hızını kaybeden tayyare durmadan aşağı alçalıyordu. 400 metreye kadar inmişlerdi ki yüzbaşı Salim Bey uzakta bir karartı gördü. Tayyareyi o yana çevirdi. Yaklaştıkları zaman bunun bir tepe olduğunu gördüler. 20 metre kadar yüksekten tepeyi aşınca sisten oldukça arınmış bir ovanın üstüne çıktılar. Ovanın sonunda bir köy vardı. Yüzbaşı Salim Bey fazla düşünmedi. Bu bozuk silindirler ve gittikçe azalan yakıtla yolu sürdürmenin bir manası yoktu. İniyorum Kemal diye bağırdı. Yüzbaşı Kemal Bey inder gibilerden başını salladı. Yüzbaşı Salim Bey tayyareyi köyün dolaylarındaki düzlüğe indirdi. Pilotlar yere atladılar. Yağ bitmişti. Benzin daha vardı. Ama biraz daha uçmak mecburiyetinde kalsaydılar, yağsızlıktan motor ateş alabilirdi. Pilotlar çevrelerine baktılar. Acaba neredeydiler? Kendilerine doğru gelen bir grup köylü gördüler. Kuş gibi bir şeyden inen, başları boyunları sarılı bu adamlar köylüleri şaşırtmıştı. Adımlarını çekine çekine atıyorlardı. Yüzbaşı Salim Bey, ağalar burası neresi diye seslendi. Bu Türkçe sesleniş köylüleri harekete geçirdi. En baştaki Erekli köyü beyim dedi. Batı yanını gösterdi. Şurada da Aksakal istasyonu var dedi. Bu isimlerin İstanbul'la hiçbir alakası yoktu. Bu köy nerenin ağa diye sordu Yüzbaşı Kemal Bey. Hangi kasabanın köyü diye sordu. Bandırma'nın dedi köylü. Pilotlar birbirlerine bakıştılar. Demek tayyare sise girdikten sonra hava cereyanlarının tesiriyle güneydoğu istikametinden kuzeydoğuya açılmışlardı. Bu suretle Karadeniz'e çıkmışlar, sonra güneybatıya dönmüşler ve Çatalca ya da Küçükçekmece üzerinden Marmara'ya çıkarak Bandırma'ya gelmişlerdi. 90 kilometrelik bir uçuş demekti bu. Deniz üzerinden 90 kilometrelik uçuş ilk kez yapılıyordu ülkemizde. Pilotlar bilmeden geçmişlerdi Marmara'yı. Ama dönüşü bilerek yaptılar. Pilot Yüzbaşı Salim Bey de Marmara Denizi'ni ilk geçen havacımız oldu. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık Hatıralar programı bu kadar. Haftaya bir başka Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın. Hatıralar.